Ayrım 7.
Ümit burnunun keşfiyle bundan sonraki keşifler artık İtalya'nın ticaret dünyasının merkezi olma durumundan çıkmasına sebep oldu. İtalya dünyanın bir köşesine sığınmak zorunda kaldı. Bugün de durumu değişmiş değil. Şimdi büyük milletlerin her iki Hindistan'la yaptıkları ticarete bağlı olan Doğu ticaretini bile İtalya ancak ikinci derecede bir devlet olarak yapmaktadır. Portekizliler Hindistan'la istilacı bir millet olarak ticari ilişki kurdular. Bugün Hollandalıların ticaret konusunda küçük Hintli hükümdarlara zorla kabul ettirdikleri bazı engelleyici kanunları Portekizliler onlardan çok daha önce ortaya atmış bulunuyorlardı. Bu konuda Habsburgların talihi kendilerine çok yardım etti. Charles Quint, Burgonya, Kastilya ve Aragon krallıklarını miras yoluyla eline geçirmiş, arkasından da imparator seçilmişti. Bu kadarı yetmiyormuş gibi sanki kendisine daha üstün bir ünvan sağlamak için dünya biraz daha genişledi ve onun egemenliği altına giren yeni bir dünya çıktı ortaya. Christoph Kolomb Amerika'yı buldu. İspanya oraya Avrupa'da küçük bir hükümdarın bile gönderebileceği kuvvetten fazlasını göndermemiş olmasına rağmen iki büyük imparatorlukla daha başka birçok büyük devletleri egemenliği altına aldı. İspanya batıda keşifler ve istilalarını genişletiyordu. Gün geldi bu iki millet birbiriyle karşılaştı. Papa 6. Aleksandr'a başvurdular. O da harita üzerinde bir çizgiyle iki milletin sınırlarını belirtti ve büyük bir dava hakkında yargıda bulundu. Ama Avrupa'nın öteki milletleri onların yeni ülkeleri rahat rahat paylaşmalarına göz yummadılar. Hollandalılar Portekizlilere hemen hemen bütün Doğu Hindistan'dan dışarı attılar. Başka milletler de Amerika'da bir takım ticaret merkezleri kurdular. İspanyollar yeni keşfedilen kıtaları önce istila edilmesi gereken ülkeler olarak gördüler. Daha ince görüşlü milletler bu ülkelerin ticarete elverişli yerler olduğunu anladılar ve amaçlarını o yana yönelttiler. Birçok milletler öylesine akıllı, öylesine uslu davrandılar ki oraların egemenliğini ticaret kumpanyalarına bıraktılar. Onlar da bu uzak ülkeleri salt ticaret yoluyla idare ettiler ve ana vatanı rahatsız etmeden her birini yardımcı bir devlet haline getirdiler. Oralarda meydana getirilen sömürgeler eski sömürgelerde örneğini bulamadığımız bir şekilde ana vatana bağlıdırlar. Bu da ya bu sömürgelerin ana vatanın bir parçası olarak görülmesinden ya da o devlette kurulmuş bir ticaret kumpanyasının malı sayılmasından ileri gelmektedir. Bu sömürgelerin kurulmasındaki amaç, bütün çıkarları eşit ve karşılıklı gören komşu devletlerle yapılacak alışverişten daha çok çıkar sağlayacak bir alışveriş olanağını elde etmektedir. Bir kere sömürgenin yalnız ana vatanla ticaret yapabileceği koşulunu ortaya attılar. Böyle düşünmekte de yerden göğe kadar hakları vardı. Çünkü oralara yerleşmenin amacı bir şehir ya da bir imparatorluk kurmak değil, doğrudan doğruya ticaret alanını genişletmekti. Nitekim bugün bile Avrupa'daki temel yasalardan biri, yabancı sömürgelerle yapılan ticareti, ülkenin kanunlarına göre cezalandırılması gereken bir hakaret unsuru gibi görmektedir. Bu konu üzerinde bir yargıda bulunurken de, eskilerin bugün artık uygulanması olanaksız olan örnek kanunlarını göz önünde bulundurmanın yersiz olacağı kanısındayım. Bundan başka iki devletin ana vatan toprakları arasında yapılan alışverişin, bu devletlerin birbirlerinin sömürgeleriyle de alışveriş yapabilecekleri anlamına gelmediği açıkça belirtilmiştir. Kanun böyle bir alışverişi yasak etmiştir. Ticaret özgürlüğünü yitiren sömürgelerin uğradıkları zarar, onu silahlarıyla savunan ya da yasalarıyla ayakta tutan ana vatanın korumasıyla telafi edilmektedir. Bundan da Avrupalılar arasında yürürlükte olan üçüncü bir kanun daha ortaya çıkıyor ki o da şu. Sömürgelerle yabancıların alışveriş etmeleri yasak edildiğine göre yabancı gemiler sömürgenin karasularında ancak anlaşmalar sayesinde dolaşabilirler. Kişilerin devlet içindeki durumları neyse, dünya içindeki durumları da öyle olan milletlerde, tıpkı kişiler gibi kendilerini hem doğan kanunlarla hem de kendi yaptıkları kanunlarla yönetirler. Bir millet başka bir millete toprağını verebileceği gibi kara sularını da verebilir. Kartacalılar Romalılara ait gemilerin belli sınırlardan öteye geçmesine izin vermezlerdi. Bunun gibi Yunanlılar da İran hükümdarlarını deniz kıyısından en az bir at menzili uzakta bulunmaya mecbur etmişlerdi. Sömürgelerimizin son derece uzakta olması güvenlikleri için bir sakınca sayılmaz. Çünkü ana vatan onları savunamayacak kadar uzaktaysa, ana vatanın rakibi olan milletler de sömürgelerden o kadar uzaktadırlar. Üstelik bu uzaklık oraya gidip yerleşenlerin, iklim bakımından çok farklı bir ülkenin yaşama tarzına kolay kolay uyamamalarına sebep olur. Alışık oldukları şeyleri hangi ülkeden gelmişlerse oradan getirtmek zorunda kalırlar. Kartacalılar, Sardunyalılarla Korsikalıları kendilerine daha çok bağlamak için toprağa bir şey dikmeyi, ekmeyi ya da buna benzer bir şeyi yapmayı katiyen yasak etmişlerdi. Bu yasağa uymayanlar da ölüm cezasına çarptırılırlardı. Böyle bu derece ağır kanunlar çıkarmamakla beraber bizler de aşağı yukarı aynı noktaya varmış bulunuyoruz. Antil adalarındaki sömürgelerimiz doğrusu ya fevkalade yerler. Bizde olmayan, olması da olanaksız olan şeyler var oralarda. Bizde olan şeyler de onlarda yok. Amerika'nın keşfi sonucu Asya ile Afrika'nın Avrupa'ya bağlanması oldu. Amerika, Asya'nın Doğu Hindistan denen o uçsuz bucaksız bölgesiyle beraber Avrupa'ya gerekli ticaret maddelerini veriyordu. Değer işareti olarak ticaret alanında son derece yararlı olan gümüş, ticaret malı olarak da dünya piyasasının temelini teşkil ediyordu. Nihayet Afrika kıyılarına yapılan yolculuklar da zorunlu bir hal aldı. Bu kıyılarda yaşayan zenciler, Amerika'daki maden ocaklarıyla toprakların işletilmesinde kullanılıyordu. Harcanan paranın çokluğu, girişilen işlerin büyüklüğü, hiçbir işe yaramadıkları zaman bile salt gösteriş amacıyla toplanan ve devamlı olarak beslenen askerlerin sayısı göz önünde tutulursa, Avrupa'nın bütün dünyada tarih boyunca kuramadığı bir üstünlük, bir egemenlik kurduğunu görürüz. Keşiş Döhald'in dediğine göre, Çin'in iç ticareti bütün Avrupa ülkelerinin ticaretinin toplamından daha üstünmüş. Dipnot, ünlü Cizvit misyoneri. Gerek Montesquieu gerekse Voltaire Asya hakkında birçok bilgiyi onun kitaplarından almışlardır. Dış ticaretimiz iç ticaretimizi beslemeseydi keşişin söylediği doğru olurdu. Avrupa bugün yeryüzündeki öteki üç kıtanın ticaretini elinde bulunduruyor. Nasıl ki Fransa, İngiltere ve Hollanda aşağı yukarı Avrupa'nın denizciliği ile ticaretini elinde bulunduruyorsa. Konu 22. İspanya'nın Amerika'dan çektiği değerli nesneler üzerine. Avrupa, Amerika ile yaptığı alışverişten öyle yararlar sağladı ki, bu yararların en büyük bölümünü İspanya'nın ele geçirdiğine inanmak doğal bir şey olur. Gerçekten de öyle. İspanya, yeni dünyadan o kadar çok altın ve gümüş çekti ki, o zamana kadar yeryüzünde elden ele dolaşan altın ve gümüş miktarı bunun yanında bir hiç kalırdı diyebiliriz. Ama kimse inanmaz buna. İspanya hemen her yerde sefalet yüzünden başarısızlığa uğradı. Charles Quint'ten sonra İspanya tahtına geçen 2. Philip, herkesin bildiği o ünlü hileli iflası ilan etmek zorunda kaldı. Paralarını zamanında ve tam olarak alamayan askerlerinin homurtularından, küstahlığından ve baş kaldırmalarından hiçbir hükümdar onun kadar acı duymamıştır. Ondan sonra da İspanya krallığı yavaş yavaş çökmeye başladı. Çünkü ülkedeki para bolluğunun, mal mülk çokluğunun yapısında bütün bunları yararsız kılan bir iç ve dış kusur vardı. Her gün biraz daha artan bir kusurdu bu. Altın ile gümüş ya bir yapıntı ya da bir belirti servetidir. Bu belirtiler madenin yapısına uygun olarak zaten dayanıklı olurlar, kolay kolay bozulmaz. Ama çoğaldıkça değerlerinden kaybederler, daha az nesnenin yerini tutarlar da ondan. Meksika ile Peru'nun istilası sırasında İspanyollar kendiliklerinden değerleri azalan belirti servetlerini elde etmek için doğal servet kaynaklarını bıraktılar. Avrupa'da çok az altınla gümüş vardı. Birdenbire büyük ölçüde bu madenlerden elde etmek olanağına kavuşan İspanya, o zamana kadar aklından geçirmediği bir takım ümitlere kaptırdı kendisini. Bununla beraber istila edilen ülkelerdeki servetler, mevcut maden ocaklarının sağladığı servetle orantılı değildi. Yerliler bunun bir kısmını sakladılar. Bundan başka altınla gümüşü yalnız tanrılarının tapınaklarıyla krallarının saraylarını süslemek için kullanılan bu milletler, bizim kadar üstüne düşmüyorlardı bu madenlerin. Nihayet her maden filizinden faydalanmak yeteneğinde değillerdi. Yalnız ateşte ısıtmak suretiyle maden elde etmesini biliyorlardı. Maden elde etmek için civadan yararlanmasını bilmedikleri gibi belki civanın da ne olduğunu bilmiyorlardı. Bununla beraber gümüş miktarı Avrupa'nın iki misline çıktı. Bu da gümüşle satın alınan her şeyin değerinin birdenbire aşağı yukarı iki misline çıkmasından anlaşıldı. İspanyollar maden ocakları açtılar, dağları deldiler, su çıkarmak, maden filizlerini kırmak ve değerli bölümünü ayırmak için makineler icat ettiler. Yerlilerin canlarına pek öyle acımadıkları için de zavallıları gece gündüz demeden çalıştırdılar. Çok geçmeden Avrupa'da gümüş miktarı iki misline çıktı ama İspanya'ya sağladığı kazanç devamlı olarak yarıya düştü. Değerini yarı yarıya yitiren bu madenden her yıl ancak aynı miktarda elde edilebiliyordu. Aradan zaman geçtikçe gümüş miktarı artıyor ama sağladığı kazanç da o ölçüde azalıyordu. Hatta bir an geldi, değerinin yarısından fazlasını bile kaybetti. Bakın nasıl. Maden filizlerinden altını çıkarmak, gerekli şekilde hazırlamak, Avrupa'ya nakletmek için belli miktarda bir para harcamak gerekirdi. Zannedersem harcanan para orantısı 1'in 64'e olan orantısına eşitti. Ama gümüş miktarı iki misline çıkıp da yarı değerini yitirince, harcanan para orantısı 2'nin 64'e olan orantısına eşit oldu. Böylece İspanya'ya eskisi gibi aynı miktarda altın taşıyan gemiler, gerçekte değeri yarı yarıya düşmüş, gelir fiyatı ise iki misline çıkmış bir nesne taşıyorlardı. Bu işlemi böyle hep 2 ile çarparak devam ettirirsek, İspanya'nın elindeki servetin değerinden niçin kaybettiğini kolaylıkla anlarız. Amerika'daki madenlerin işletilmesine başlayalı aşağı yukarı 200 yıl oluyor. Zannedersem bugün dünya piyasasında mevcut gümüş miktarının Amerika'nın keşfinden önceki gümüş miktarına olan orantısı 1'in 32'ye olan orantısına eşittir. Yani bu miktar 5 misline çıkmıştır. 200 yıl sonra bu orantı 1'in 64'e olan orantısına eşit olacaktır ki bu da yine gümüşün şimdiki miktarına göre 5 misli daha artması demektir. Durum böyle olunca bugün 50 kental altın filizi 4, 5, 6 ons saf altın veriyor. Bu miktar 2 onsa düşünce madenci ancak masrafını kurtaracak. 200 yıl sonra 4 ons bile alsa madenci bununla ancak masrafını kurtarmış olacak. Demek oluyor ki altından elde edilecek kazanç çok azdır. Aynı şeyi gümüş için de söyleyebiliriz ama yalnız şu var ki gümüş madeninin verimi altın madeninin veriminden daha çoktur. Birincisi daha az çalışmayı gerektirir. Çok verimli maden ocakları bulunduğunu farz edelim. Bu verim ne kadar çok olursa sağladığı kazanç da o kadar çabuk tükenir, yok olur. Portekizliler Brezilya'da o kadar çok altın buldular ki çok geçmeden İspanyolların sağladıkları kazanç, dolayısıyla Portekizlilerin kendi kazançları bile zorunlu olarak önemli bir şekilde düştü. Amerika'yı Fransa'ya vermek isteyen Christophe Colomb'un bu teklifini reddeden 1. François'ın, Krallık Meclisi'ne birçok kişinin farkında olmadan bizimkiler çok akıllı, çok uslu bir harekette bulundular. İspanya ise dokunduğu her şeyin altın olmasını isteyen, sonunda da sefaletine bir son vermeleri için tanrılara yalvarmak zorunda kalan o kafasız krala benziyordu. Birçok milletlerin kurdukları ticaret şirketleriyle bankalarda altınla gümüşün belirti niteliğini büsbütün düşürdü. Çünkü yeni yeni yapıntılar ortaya atarak açlıkların, değer işaretlerinin sayısını o kadar çok arttırdılar ki altınla gümüş bu işe kısmen yarayacak bir duruma düştü, değerinden çok şey kaybetti. Böylece genel kredi madenin yerini aldıktan başka İspanyolların kendi madenlerinden sağladıkları yararları da büsbütün azalttı. Hollandalıların Doğu Hindistan'la yaptıkları ticaret sayesinde İspanyolların Amerika'dan getirdikleri mallara gerekli değeri vermekten geri kalmadıkları doğrudur. Çünkü Hollandalılar doğudan aldıkları mallara karşılık gümüş verdiklerinden İspanyolların elindeki fazla gümüşü almak suretiyle Avrupa'da bir denge kurmaya çalıştılar. İspanya'yı doğrudan doğruya ilgilendirmiyormuş gibi görünen bu ticaret, ona da tıpkı bu işle uğraşan milletler kadar yararlı olmuştur. Bütün bu söylediklerimden sonra İspanya Krallık Meclisi'nin altın ve gümüşün süsleme işleriyle mücevher imalinde kullanılmaması için çıkardığı buyruklar üzerinde yargıda bulunmak kolaylaşır. Hollanda devleti tutup da tarçının yemeklerde kullanılmamasını buyursa ancak bu kadar isabetli bir iş yapmış olabilirdi. Benim bu söylediklerim bütün maden ocakları için değil. Mesela masraf çıktıktan sonra çok az bir kazanç bırakan Almanya ile Macaristan'daki maden ocakları tersine çok faydalıdırlar. Ana vatanda bulunmalarının, binlerce yurttaşın orada çalışıp hayatlarını kazanmalarının ve elde edilen ürün fazlasının bunlar tarafından yenilip içilmesinin, bu maden ocaklarının bizzat ülkenin endüstrisinin bir parçasını teşkil etmelerinin elbette ki devlete faydası vardır. Almanya ile Macaristan'daki maden ocakları tarım işlerini değerlendirir. Meksika ile Peru'daki maden ocakları ise tarımı yok eder. Batı Hindistan ile İspanya aynı hükümdarın egemenliği altında yaşayan iki devlettir. Ama asıl devlet Batı Hindistan, ikinci derecede gelense İspanya'dır. Politika asıl devleti ikinci derecede gelen devlete bağlamak istiyor ama nafile. Amerika devamlı olarak İspanya'yı kendine doğru çekiyor. Batı Hindistan'a her yıl 50 milyonluk mal gider. Bundan İspanya'nın hissesine düşen ancak 2,5 milyondur. Demek oluyor ki Batı Hindistan'ın yıllık alışveriş tutarı 50 milyonsa İspanya'nınki ancak 2,5 milyondur. Milletin beceri ve çalışkanlığına, nüfusun sayısına, tarımın ilerlemiş olmasına dayanmayan, ortalığı haraca kesmek suretiyle sakat bir şekilde elde edilen servetin kaynağı kötü bir kaynaktır. Kadiz'deki gümrükten çil çil altınları kasasına aktaran İspanya kralı, bu bakımdan çok yoksul bir devletin aşırı derecede zengin bir vatandaşından başka bir şey değildir. Tebaası hemen hemen hiçbir şey almaz. Bütün para yabancıların kesesinden çıkıp doğrudan doğruya kralın kasasına girer. Bu çeşit ticaret ülkenin mutluluğuyla ya da felaketiyle ilgisi olmayan apayrı bir şeydir. Kastil'deki eyaletlerden bazıları da Kadiz gümrüğünün verdiği paraya eşit bir para verseydi krala, egemenliği çok daha üstün bir şekil alırdı. Onun zenginliği ülkenin zenginliği demek olurdu. Bu eyaletler bütün öteki eyaletleri canlandırırdı. Böylece hep birlikte karşılıklı yükümleri giderebilecek bir durum alırlardı. Büyük bir hazine yerine de büyük bir millet ortaya çıkmış olurdu. Konu 23. Sorun. İspanya, Batı Hindistan'la gerekli ticareti tek başına yapamıyorsa, o ülkenin kapılarını yabancılara açsa daha mı iyi eder? Dipnot: Batı Hindistan'dan burada maksat Amerika'dır. Yoksa daha mı kötü eder? Bunun hakkında kesin bir şey söylemek bana düşmez. Yalnız şunu söyleyeceğim ki, politikasının müsaade ettiği ölçüde bu ticaretin engellerini ortadan kaldırsın. Çeşitli milletlerin Batı Hindistan'a götürdükleri mallar orada ne kadar değerli olursa, yerliler de kendi malları olan altınla gümüşten o kadar çok verirler. Ama bizim götürdüğümüz malların değeri düşük olursa gayet doğaldır ki bunun tersi olur. Ama bu milletler Hindistan'a götürdükleri malların fiyatları düşük olsun diye daima birbirlerine zarar verecek şekilde hareket ederlerse belki o zaman Avrupa'nın kazancı daha çok olur. Ben bu konuda bir şey söyleyecek değilim. İncelenmesi gereken ilkelerdir bunlar diyorum sadece. Bununla beraber Batı Hindistan'ın güvenliği, tek bir gümrüğün faydası, büyük ve ani bir değişikliğin meydana getireceği tehlikeler, önceden sezilen ama çoğu zaman sezilmeyen sakıncalardan daha tehlikeli olan sakıncalar gibi bazı hususları da bu tehlikelerden ayırmamak yerinde bir hareket olur. 22. Kitap. Para kullanılmasıyla ilgili kanunlar üzerine. Konu 1. Para kullanılmasının nedeni. Vahşilerde olduğu gibi ticarete elverişli malları az olan insan topluluklarıyla, ticarete elverişli 2-3 çeşit malları olan uygar insan toplulukları takas yoluyla alışveriş ederler. Böylece tuz verip karşılığında altın almak için Doğu Afrika'da Timbuktu'ya giden Magriplilerin paraya ihtiyaçları yoktur. Magripli tuzunu bir yere yığar. Zenci de altın tozunu bir yere yığar. Yeteri kadar altın yoksa ya Magripli tuzundan biraz alır ya da zenci altına biraz daha altın katar. Ta ki yığınlar birbirine eşdeğer olsun. Ama bir millet piyasaya çeşitli mallar sürerse o zaman para dediğimiz şeyin kullanılması gerekir. Çünkü taşınması kolay bir maden, takas yoluyla yapılan alışverişin sebep olacağı birçok masraf ve külfeti ortadan kaldırır. Bütün milletlerin karşılıklı olarak birbirlerine ihtiyaçları olduğundan, bakarsınız bir millet bir başka milletten, o milletin kendisinden istediği maldan daha çok mal istemek zorunda kalır. Başka bir millete karşıysa durumu bunun tersine olur. Ama her milletin kendine özgü bir parçası oldu mu, takas yolunu bırakıp da satmak ve almak yolunu tutan millet, aldığı fazla malın karşılığını parayla öder. Yalnız şu fark var ki parayla alışverişte ticaret en fazla isteyen milletin ihtiyaçlarına göre yapılır. Takas yoluyla yapılan alışverişte ise ticaret en az isteyen milletin ihtiyaçlarına göre yapılır. Aksi takdirde ihtiyacı az olan millet aradaki farkı kapatmak olanağını bulamaz.